Budala, Dostoyevski.
Ayrım 53.
Önce genel bir görüşle liberalizm, var olan düzene karşı, bunun doğru ya da yanlış olması başka bir konu, yöneltilmiş bir saldırıdan başka nedir ki? Öyle değil mi? Buluşum şuna dayanıyor. Rus liberalizmi, var olan düzene değil, her şeyimizin temeline, doğrudan doğruya Rusya'ya yöneltilmiş bir saldırıdır. Benim sözüne ettiğim liberal, Rusya'yı da kendisini de inkar etmektedir. Yani öz anasından nefret ediyor, onu dövüyor. Rusya'da her başarısızlık, her terslik onun için alay konusu, neredeyse sevinç konusu oluyor. Liberallerimiz ulusal göreneklerden, Rus tarihinden, her şeyden nefret ediyorlar. Ona bir özür bulmak gerekirse, ancak yaptıklarından habersiz oluşunu ve Rusya'ya karşı nefretini en yararlı liberalizm saymasını söyleyebiliriz. Evet, biz de çoğu zaman liberaller arasında alkışlanan, oysa gerçekte en boş, en kalın kafalı, en tehlikeli bir tutucu olduğunun farkına bile varmayan liberallere pek sık rastlanır. Rusya'ya karşı bu nefreti, henüz pek yakın zamana kadar bazı liberallerimiz hemen hemen gerçek yurt sevgisi saymakta ve bu sevginin nasıl olması gerektiğini herkesten daha iyi bilmekle övünmekteydiler. Ama şimdi daha açık oldular. Yurt sevgisi sözünden bile utanmaya başladılar. Üstelik bu kavramı zararlı, değersiz sayarak büsbütün yok ettiler. Söylediklerimin gerçeği tıpatıp yansıttığı kanısındayım. Nasıl olsa bir gün gerçeği tam olarak bütün açıklığıyla ortaya koymak gerekecek. Ancak bu durumun dünya kuruldu kurulalı hiçbir ülkede hiçbir zaman görülmediği için geçici olabileceğini kabul ederim. Yurdundan nefret eden liberal hiçbir yerde yoktur. O halde bizdeki durumu nasıl açıklayacağız? Önceden de söylediğim gibi, Rus liberallerinin şimdilik Rus olmayan liberaller oluşuyla, bence bu başka türlü açıklanamaz. Prens Serçe ciddiyetle, Yevgeni Pavlovich, bütün söylediklerinizi yalnızca birer şaka sayıyorum, diye karşı çıktı. Aleksandra Ivanovna, ben bütün liberalleri görmediğim için yargı verecek durumda değilim, dedi. Ama görüşünüze içtenlikle karşıyım. Siz özel bir durumu kurallaştırdınız. Bu yüzden sizin bu yaptığınıza iftira denir. Yevgeni Pavlovich yeniden atıldı. Özel bir durumu? Ya, tam üstüne bastınız. Prens sizce nedir? Özel bir durumu değil mi? Açık söyleyeyim, liberalleri az gördüm. Onlarla az ilişkim oldu, dedi prens. Sanırım siz bir dereceye kadar haklısınız ve sözüne ettiğiniz Rus liberalizmi gerçekten yalnız düzenden değil, doğrudan doğruya Rusya'dan nefret etmektedir. Kuşkusuz bir kısmı, bu hepsi için söylenemez. Prens sıkıldı, sözünü bitirmedi. Heyecanına karşın bu konuşma onu son derece ilgilendirmişti. Kendisini ilgilendiren bir konuyu dinlerken ve yanıtlarken son derece masum bir dikkat içinde oluşu prensin özelliğiydi. İçten inançlı tavrı yüzünden, duruşundan okunabilirdi. Yevgeni Pavlovich baştan beri ona özel bir şimde gülümsediği halde bu karşılığı alınca beklemiyormuş gibi ciddileşti. Tuhaf, dedi. Bu söylediğinizde ciddi misiniz prens? Öteki şaşırdı. Siz ciddi sormadınız mı? Hepsi güldü. İnanılır ona, dedi Adelaide. Yevgeni Pavlovich'in işi güç çevresiyle eğlenmektir. Bazen ciddi ciddi neler anlattığını bir bilseniz. Aleksandra sert sert, bana kalırsa bu çetin bir konu, diye söze karıştı. Deşmesek daha iyi olacak, yanılmıyorsam gezmeye gidecektik. Gidelim sahi, güzel bir akşam, diye bağırdı Yevgeni Pavlovich. Ancak bu kez gerçekten ciddi konuştuğunu kanıtlamak için böyle bağırmıştı. Özellikle de prense kanıtlamak için. Prens, bende büyük bir ilgi uyandırdınız. Yemin ederim ben göründüğüm kadar boş adam değilim. Hoş, belki gerçekten boş adamım ya. İzninizle yalnızca merakımdan bir soru daha sorup bununla bitireceğim. Bu soru 2 saat önce kendiliğinden aklıma geliverdi. Görüyorsunuz ya prens, bazen ben de ciddi konular üzerinde düşünebiliyorum. Ben buna kendime göre çözüm buldum. Bakalım prens ne diyecek? Az önce özel durumdan söz edildi. Pek anlamlı olan bu deyim sık sık tekrarlanmaktadır. Geçenlerde 6 kişiyi korkunç bir biçimde öldüren bir delikanlının avukatının savunma sırasında sarf ettiği garip bir söz herkesin ağzında dolaşmakta. Bu konuda yazılar yazılmaktaydı. Savunmada içinde bulunduğu durumda 6 kişiyi öldürmek düşüncesinin katilde doğal olarak doğduğu söylendi. Tam böyle değilse bile anlam bakımından ya böyle ya da buna yakındı. Bana kalırsa avukat bu garip düşünceyi ileri sürerken zamanımızda söylenebilecek en liberal, en insancıl, en ilerici bir düşünceyi savunduğuna emindi. Şimdi siz buna ne dersiniz? Düşünce ve anlayışın böyle yanlış yollara saptırılması, olaylar üzerinde böylesine garip ve çarpık görüşler, bütün bunlar özel bir durum mudur yoksa topluma mal olmuş mudur? Alexandra ile Adelaide gülerek, özel, elbette özel, dediler. Prens Serçe, şakalarının pek bayatladığını hatırlatmalıyım Yevgeni Pavlovich, dedi. Yevgeni Pavlovich sonuna kadar dinlemedi. Prens Mışkin'in meraklı, ciddi bakışının farkına vararak, Prens, sizce bu özel mi yoksa genel bir durum mu? Sizin düşünceniz nedir? Diye sordu. Bu soruyu sizin için hazırladığımı itiraf ederim. Prens yavaşça ama kesin bir sesle, hayır, özel değil, dedi. Prens Serçe biraz öfkeyle bağırdı. Aman Lev Nikolayevich, sizi tuzağa düşürdüğünü fark etmiyor musunuz? Açıktan açığa alay ediyor. Sizi parmağına doladı bir kere. Ben Yevgeni Pavlovich'in ciddi konuştuğunu sandım. Prens kızardı, gözlerini indirdi. Prens Serçe, aziz prens diye devam etti. Sizinle 3 ay önceki bir konuşmamı hatırlasanıza. Yeni açılan mahkemelerimizde dikkate değer yetenekli avukatlarımızın varlığını görüşüyorduk. Olağanüstü sayılacak jüri kararları vardı. Buna pek sevinmiştiniz. Sizin sevincinize bakarak ben de sevinmiştim. Övünebiliriz diyorduk. Oysa bu beceriksizce savunma, bu acayip gerekçe, kuşkusuz bir rastlantı sonucudur. Binlerce olay arasında bir tanedir. Prens Mışkin düşündü. Sonra derin bir inançla, yavaş yavaş ve sanki korkarak, ''Ben, Yevgeni Pavlovich'in dediği gibi, düşünce ve anlayıştaki bu tersliğe sık sık rastlandığını söylemek istiyorum.'' dedi. ''Yazık ki bu özel olmaktan çok genelleşmiş bir durumdur. Hem de böyle terslikler bu derece yaygın hale gelmeseydi, belki de bunlar gibi akla hayale gelmedik cinayetler de olmazdı.'' Prens Serçe alayla gülümsedi. ''Akla hayale gelmedik cinayetler mi?'' Bunun gibi belki daha da korkunç cinayetler olurdu. Hem yalnız bizde değil, her yerde. Bundan böyle devam edeceğine de hiç kuşku yok. Aradaki fark şu ki, eskiden böyle konular pek yayınlanmazdı. Oysa şimdi ulu orta konuşulup yazılabiliyor. Böyle cinayetlerin yeni yeni ortaya çıktığı düşüncesine bu yüzden kapılıyoruz. Yanlışımız burada prens. Bunun oldukça safça bir yanılgı olduğunu da eklemeliyim. Eskiden de bunun gibi pek korkunç cinayetler olduğunu ben de biliyorum. Daha bir süre önce hapishaneleri dolaştım. Bazı canilerle, mahkumlarla tanıştım. Bu katillerden daha korkunçları, 10 kişi öldürdüğü halde hiç pişmanlık duymayanları var. Yalnız orada dikkatimi çeken şu oldu. En kaşarlanmış, en azılı katil bile bir cani olduğunu pişmanlık duymasa da kötü bir şey yaptığını bilmektedir. Onların hepsi böyledir. Ama Yevgeni Pavlovich'in sözünü ettiği kimseler, kendilerini cani saymak şöyle dursun, haklı oldukları, hatta iyi bir iş yaptıkları kanısındadırlar. Yani aşağı yukarı bu böyledir. Bence korkunç fark da bundan doğmaktadır. Bunların hep genç kimseler olduklarına ayrıca dikkat ediniz. Yani öyle bir çağdadırlar ki kolaylıkla, hiç savunmadan, iç yüzü başka gösterilen düşüncelerin etkisinde kalabilirler. Prens Serçe artık gülmüyordu. Prensi şaşkınlıkla dinledi. Nicedir bir şeyler söylemek isteyen Alexandra Ivanovna sanki aklına gelen bir düşünceyle sustu. Hele Yevgeni Pavlovich, prense tam bir şaşkınlık ve bu kez gülümsemeden bakıyordu. Birden Lizaveta Prokofyevna, Yevgeni Pavlovich'e dönüp söze karıştı. ''Bu kadar şaşırmanızın nedenini anlamıyorum. Yani karşınızdaki sizden daha mı akılsız da bu konulara bu yüzden sizin kadar aklı ermiyor?'' ''Yok efendim, onu demek istemedim.'' dedi Yevgeni Pavlovich. ''Ama prens, nasıl oluyor da, sormamı bağışlayınız, siz bunları böyle görüp fark edebiliyorsunuz?'' Oysa bir kez daha affınızı dilerim, şu tuhaf olayda, hani geçen günkü, Burdovski miydi, adı neydi, nasıl oldu da onun görüşlerindeki benzer tersliğin farkına varamadınız? Tıpkı bunun gibiydi o da. Doğrusu o zaman sizi bütün gözü kapalı bir adam sanmıştım. Lizaveta Prokofyevna kızdı. Bana baksana oğlum, o gün gözü açık davrandık diye şimdi burada alabildiğine kurumlanıyoruz. Oysa... O gün bir mektup aldı. Onların birinden, en önemlisinden. Hani şu suratı sivilceli olandan. Hatırladın mı Alexandra? Mektupta ondan af diliyor. Gerçi kendine göre bir af dileme ama olsun. Onu kışkırtan arkadaşını. Hatırladın mı Alexandra? Bıraktığını ve şimdi prense daha çok inandığını yazıyor. Burun kıvırıp adamın karşısında kurumlanmasını biliyoruz. Ama içimizden hangimiz böyle bir mektup alabildik? İpolit bizim köşke taşındı diye bağırdı Kolya. Prens telaşlandı. Ne diyorsunuz? Orada mı şimdi? Evet, sizi Zaveta Prokofievna ile çıkar çıkmaz geliverdi. Ben getirdim onu. Bir an önce prensi övdüğünü unutan Lizaveta Prokofievna ansızın köpürdü. Bahse girerim ki bu daha dün onun oturduğu tavan arasına gidip ayaklarına kapanarak gönlünü almaya çalışmış, o hırçın baş belası buraya gelsin diye yalvarmıştır. Gittin mi dün? Kendin az önce itiraf ettin zaten, öyle değil mi? Ayaklarına kapandın mı, kapanmadın mı? Kolye atılarak, hiç de kapanmadı, dedi. Tam tersine, İpolit dün prensin elini kaparak iki kez öptü, gözlerimle gördüm. Görüşmeleri bununla bitti. Prens ona sağlığının yazlıkta düzeleceğini söyledi, o kadar. İpolit hemen kabul ederek biraz kendini toparlayınca geleceğini bildirdi. Prens yerinden kalktı, şapkasını alarak mırıldandı. Ne gereği var bunların Kolya? Ne diye anlatıyorsun sanki? Ben... Lizaveta Prokofievna, nereye? Diye onu durdurdu. Kolya coşkunlukla devam etti. Meraklanacak bir şey yok prens. Gidip rahatsız etmeseniz daha iyi olur. Yol yorgunluğuyla uyumuştur. Pek memnun. Hem de bence onunla görüşmenizi yarına bıraksanız daha iyi olacak. Prens, yoksa gene bozulur. Bu sabah 6 aydır kendisini bu kadar canlı, güçlü hissetmediğini söylüyordu. Öksürüğü bile eskisine göre adam akıllı hafiflemiş. Prens, Aglaé'nin birdenbire oturduğu yerden kalkarak masaya yaklaştığını fark etti. Ona bakmaya cesaret edemediği halde, genç kızın ateş saçan gözlerinin üstünde olduğunu, yüzünün alevlendiğini hissediyordu. Yevgeni Pavlovich, ''Bana kalırsa siz onu buraya boşuna getirdiniz Nikolay Ardalyanovich'' dedi. ''Sözünü ettiğiniz şu ağlayarak bizi kendi cenaze törenine davet eden veremli çocuksa, komşu evin duvarından o kadar ateşli bir biçimde söz ediyordu ki onun özlemine dayanamayacak bence. Doğru ya, seninle dövüşür sonra da çeker gider, bütün yapacağı bu.'' Lizaveta Prokofievna gezmeye hazırlandıklarını unutarak dikiş sepetini gösterişli bir tavırla yanına çekti. Yevgeni Pavlovich yeniden atıldı. Hatırladığıma göre bu duvarla pek övünüyordu. Onsuz ölümü bile anlamını kaybedecekmiş. Delikanlı anlamlı ölmek istiyor. Olsun, onu bağışlamak istemezseniz bunsuz da ölür. Şimdi buraya yeşillik görmek için, ağaçlar için geldi, diye mırıldandı prens. Ben kendi adıma onun her şeyini bağışlıyorum. Bunu ona söyleyebilirsiniz. Prens yere bir noktaya bakarak gözlerini kaldırmadan çok yavaş, neredeyse isteksizce... ''Bunu böyle anlamamalı.'' dedi. ''Onun da sizi bağışlaması gerek.'' ''Hoppala, benim ne suçum var ona karşı?'' ''Anlamıyorsanız o başka, ama anlıyorsunuz. O gün hepinizi kutsamak, sizlerin de onu kutsamasını istemişti. Hepsi bu.'' Prens Seşe, oradakilerin bazılarıyla bakışarak ürkek bir tavırla, aceleyle söze karıştı. ''Aziz prens, bu dünyada cennete gitmek kolay iş değil. Oysa siz cennet peşindesiniz. Cennete kavuşmak güç şeydir prens. Güzel kalbinizde düşündüğünüzden çok daha güç. Bırakalım bunları daha iyi. Yoksa gene hepimizi utandıracak şeyler olacak. O zaman da...'' Lizaveta Prokofievna hışımla yerinden kalkarak sert bir tavırla ''Hadi müziğe gidiyoruz.'' dedi. Peşinden öbürleri de kalktı. 2. Prens Yevgeni Pavlovich'e yaklaştı. Garip bir heyecanla elinden tutarak, ''Yevgeni Pavlovich'' dedi. ''Her şeye karşın bence son derece soylu ve iyi bir insansınız.'' Yevgeni Pavlovich şaşkınlıkla bir adım geriledi. Dayanılmaz bir gülme nöbetini tutmaya çalışıyordu. Ama daha yakından bakınca prensin garipleştiğini, tavrının doğal olmadığını fark etti. Prens, bahse girerim ki siz başka bir şey söylemek istiyordunuz. Hem de konuşmak istediğiniz kişi ben değildim, dedi. Aman ne oldunuz prens, nöbet mi geldi? Olabilir, doğrudur. Sizinle değil de belki başkasıyla konuşmak istediğimi büyük bir incelikle fark ettiniz. Prens bunu söyledikten sonra garip, gülünç bir biçimde gülümsedi. Sonra birden heyecanlanarak... ''Hatırlatmayın bana o 3 gün önce yaptıklarımı.'' diye bağırdı. 3 gündür duyduğum utanç yeter bana. Suçumu biliyorum.'' ''Peki ama neymiş bu korkunç suçunuz?'' ''Yevgeni Pavlovich, sizin benim adıma herkesten çok utanç duyduğunuzu da biliyorum. Yüzünüz kızardı. Bu sizin ne güzel bir kalbiniz olduğunu gösterir. Şimdi gidiyorum, inanın.'' Lizaveta Prokofievna kuşkuyla kolyeye döndü. ''Ne oluyor? Nöbeti böyle mi başlıyor?'' ''Aldırmayın Lizaveta Prokofievna, nöbet değil bu. Şimdi gideceğim. Doğuştan böyle olduğumu biliyorum. 24 yıldır dünyaya gelişimden 24 yaşına kadar hastayım. Şu anda da karşınızda bir hastanın bulunduğunu kabul edin. Şimdi gideceğim, şimdi. İnanın. Ama bu yüzden kızarmıyorum. Bu yüzden kızarmak tuhaf olur da ondan. Toplumda fazlayım ben. Bu bir onur sorunu değil. 3 gün içinde her şeyi düşündüm ve size ilk fırsatta bütün içtenliğimi haber vermek istedim. Öyle düşünceler, yüksek düşünceler var ki onları dile getirmeliyim. Ama bu yüzden herkesi güldüreceğimi de biliyorum. Prens Serçe az önce hatırlattı bunu. Davranışlarım yakışıksız, duygularım ölçüsüz, sözlerim düşüncelerimi karşılayamıyor. Hatta düşüncelerimin değerini kaybettiriyor. Bu yüzden hakkım yok. Ayrıca kuşkuluyum. Ben bu evde bana kimsenin kötülük etmeyeceğine, değerimden çok sevildiğime inanıyorum. Ama şunu da biliyorum, %100 biliyorum ki 24 yıl hastalıktan sonra mutlaka bir risk kalmış olmalı. Şu halde benimle alay etmemek düşünülemez. Arada bir bile olsa, öyle değil mi?
Ayrım sonu.